Ayrım 18.
Nice zamandan beri yatağını üstüne serdiği sedire oturuyor. Lambayı yakmak istemiyor. Bakmadan görüyor. Ayağının altında enine uzatılmış baklavaları, kalın çizgileriyle Antep kilimi. Renkleri koyu, şimdi seçilmiyor. Sedirin üstünde kim bilir hangi ırgat kızın çeyizimdir diye özenerek işlediği beyaz patiska örtü. Eteklerine kanaviçe ile kırmızı güller, mor sümbüller nakşedilmiş. Gülebilir. Kırmızı bir bahçe gülüyle bayırın sümbüllerini gönlünün isteğini bırakan o uzak, adı bilinmez kıza gülebilir. Kışın çiçeği ile baharın çiçeğini birleştirmiş. Ah benim kırmızı gülüm, mor sümbülüm. Hüsranın biraz kalın telli, dümdüz, karalığı maviye bakan, hızlı uzayan saçlarını, onun gül kokusunu duydu. Bir daha görebilecek miyim? Arar bulur mu gelin olurken? Benim anam şurada bir günlük yolda. Çağırın gelsin der mi? Pasavanı olan bir ırgat bulup. Nereye gideceği belli. Öğrenir hemen Emir Bey. İlk kaçtığında da oraya gidiyordu. Ama savaş her yanı tutmuştu. Kadının bir başına yollara düşmesi akılsızlıktı. Akılsız gül hayat. Bahtsız gül hayatmış. Akşamın yüksek sesleri yitince büyük mutfağın yanındaki sofada yemeklerini yiyen hizmetçilerin mırıltıları geldi kulağına. Yarın kodun kendisi olacak. Her an kapı açılacak, Nevnihal Hanım'ın çağırdığını haber verecek biri gelecek sanıyor. Boyuna Nevnihal Hanım'la konuşuyor. Bir eski kocasından yakınıyor, bir onu yüceltiyor. Bir sitemler yağdırıyor, bir buz gibi kas katı duruyor karşısında. Onun sözlerine, sorularına cevap vermeden ayakta bekliyor. Neden sonra gideyim mi artık diye sorup oda kapısını vurarak kapıyor. Kimse gelmiyor, oturduğu yerden bahçe görünmüyor. Zaten dutlar kapar diğer ağaçları. Bir perde gibi. Kızıma iki satır yazabilseydim. Teyzesi öldükten sonra varlığını herkes unutmuş gibiydi. Hizmetçi değildi ama evin efendilerinin önemsediği biri de değildi. Hep ortalardaydı. Kimse şunu öğrensin, şu işi yapsın demiyordu. Öyle yuvarlanarak, farkına varılmayarak ama horlanmayarak büyümüştü. Tek kazancı okumayı öğrenmek. Yunus uğruna. Yazmayı öğrenseydi bile işe yaramaz. Hüsra unuttu yeni harfleri öğrenirken eski yazıyı. Babasına ya da analığına mı götürürdü? Nevnihal'i analık olarak düşününce yüreği kıyıldı. Belki çekip alırlar mektubu çocuğun elinden. Öyleyse varsın Hüsra'nın anası kızını ardında bırakıp kaçmış olsun. Emir Bey'in ardına düşmeyeceğine inansa kızı da götürecek. Emir Bey, bey olduğu için artlarına düşmek zorunda. Yalnız kaçmaktan başka çıkış yok. Üstelik gideceği yer Türkiye dışında. Bir küçük çiftlik. Emir Bey Mihrim müeccele yazdırdığı için boşadığı günden beri çiftlik gül hayatın. Hali nedir bilmiyor. Oradan para gelir mi, işlenir mi, ne ekilir, ne dikilidir onu da bilmiyor. Emir Bey bunları bilmez belki. Helal Hanım gül hayatın sorduğunu öğrenirse tekmeyle döver. Yüreğini biraz rahatlatan halasının Hüsra'ya çok bağlı olması. Babası çekip gittiğinde, ardından mebus seçildiğinde, sonra Ankara'ya geçtiği için gelemediğinde Hüsra evin bir tane sultanıydı. Helal cadısı bir dediğini iki ettirmedi. Hüsra analığına bağlansın, sevsin onu. Anasının kaçıp gitmesi dışında acı çekmesin. Yüreği sıcak olsun, kin tutmasın. Aklı bunlara yatınca yazmayı bilmediğine sevindi. Bilse gerekmediğine ne kadar kail olsa yazar belki. Bilmiyor, yazamaz. Mahmut. Mahmut başını eğecek. Kimlere vermek zorunda olmadığı hesaplar verecek. Mahmut'un yüzünün sıcak olması iyi. Gülmeyi sever. Deliliği yaşından geliyor. Sıkılmaya fazla dayanamaz, unutur. Anaya muhtaç değil çünkü. Batu. Batu yıllar önce alınmıştı elimden. Ardından döktüğüm yaş yeter. O, anasız babasız olmaya alıştı bile. Yaşıyor. Derdi Hüsra. Önce babayı bilmemişti. Şimdi anasız kalıyor. Ey kader! Ölümü getirmesem de dilediğine ayrılığı tohum gibi saçıyorsun benim talihsiz kızım. Hüsra annesiyle hep oyunlar oynadı. Gülhayat çocukluğunda nelerden yoksun kalmışsa onları kızıyla birlikte yeni yaşıyordu. Emir Bey yoktu, rahattı. Ara sıra Helal Hanım'ın siniri tutmasa Ermeni varmış, Fransız gelmiş, boğuşma başlamış, Urfa kurtulmuş aldırmıyordu. Helal Hanım uzaktaki ağasına ve burnunun dibindeki kahyaya danışmadan iki sözle tarlalar bostanlar satıyordu. Avcuna altın sayılmasından hoşnut oluyordu. Mahmut Ağa'nın onun babasının atasının yüzlerce yılda çalı üstüne çalı, kuruş üstüne kuruş koyarak oluşturduğu onca toprak yok pahasına gidiyordu. Ne o kahyanın saç baş yolmasını aldırıyor ne de Emir Bey adamın mektuplarını önemsiyordu. Emir Bey gelmiyor, malını aynı paraya geri alabilecekken almıyor, bacısına iki satır yazıp kendine gel demiyordu. Helal Hanım Hüsra'ya sandıklar açtırdı. Şam ipekleri, hakiki musul müslinleri, Bursa bürümcükleri, Urfa yavşakları, altın gümüş kılaptan çileleri, burnu altınlar, oymalı kalem işleri, dal kordon, örme gümüş. Bir sürü hülyat attı içlerine. Emir Bey'in İstanbul'a gitmesinden kısa süre sonra İstanbul'u bir kızla evlendiği haberi geldiğinde bir zaman yerde mi gökte mi olduğunu bilemeden dolaştı Gülhayat. Evde değildi. Ya toprakta ya gökyüzündeydi mekanı. O kadının hemen geleceğinden, kendisini çocuklarından koparıp kapı dışarı edeceğinden korktu. Ardından kızın geçkin olduğu haberi erişince korkusu büyüdü. Zalim olur bunlar, Tanrı yüzüme bak, hemen çocuğa kalsın. Hizmetçilerin ahır uşaklarının, ırgatların Gülhayat'a davranışları o günlerde değişmeye başladı. Yüz yüze geldiklerinde artık yol vermiyorlardı. Giderek onlar yol beklemeye başladı. Yemeği unutuluyor, tepsisi hazırlanmıyordu. Bunları anlamlandıramayabilirdi. Artık akıl sormaz, yol yordam danışmaz olduklarını fark edince oturdu hesabını yaptı. Kızın fistanlarını, oğlanların çamaşırlarını, gömleklerini kendi dikmeye başladı. Yemeğini beklemez oldu. Gitti mutfağın yanındaki sofada kurulan sofra tahtasının başına oturdu. Kızını bir yanına, oğlanları öbür yanına aldı. Gelmediler Urfa'ya. Emir Bey ardından da karısı Ankara'ya geçtiler denildi. Sonraları belli belirsiz laflar dolaştı ortalıkta. Gülhayat'a bunu sormak yakışmazdı. Anladığı kadarıyla Emir Bey'in durumu sallantıdaymış, ona kızarlarmış. Yalnız geldi. Batu'yu aldı. Tarsus'ta kolej diye bir okula yazdıracağım dedi. Urfa'ya dönmeye niyeti var mıydı, yok muydu açığa çıkmadı. 3 gün kahya ile kapandı bir odaya. Bir günde Helal Hanım'la. Atına bindi gitti. Bir hafta görünmedi. Sonra döndü. Mahmut da Hüsra'yı çağırdı yanına. Yarım saat sonra geri gönderdi. Ne konuştu diye sorduğunda çocuklar hiç dediler. Okullarımızı sordu, çalışın dedi. Öptü, annenize benden selam edin dediler. Ertesi sabah er vakitte atına atladı. Ardında yeni karısına olmalı, yiyecekten kumaştan, 2 katır yükü armağanla çekti gitti. Dönüp gelişleri o gidişten 1 yıl sonra. Çocuklar koşarak gelip haber verdiklerinde çamaşır asıyordu. Dizlerinin bağı çözüldü. Eğriliğin koyasın, doğru yola gelesin. Kibru kini çıkar gil, erden nasip alasın. Yunus gelince korkusunu yenebildi. Yunus yanında yürüdü, kolunu destekledi. Kadını ardından gördü, baktı Yunus gitmiş. Beğenmeyeceğim dedi o zaman, beğenmeyeceğim. Nasıl olsa o da beni beğenmeyecek. Düşmanlığımız alnımızda yazıdır. Sırtında uzun, beli kemerli, kaşmir bir yeşil ceket. Ayağında uzun pantolon etek. Ceketiyle aynı renkteki ipek örtüsünü sıkma baş bağlamış, uçları ardında upuzun salınıyor. Elleri ceplerinde şaşkın, biraz ürkek duruyor. Gülhayat kadının gözlerini görünce şaşıyor, kara gözlü. Nedense kafasında hep sarışın, açık renk gözlü olarak düşünmüş onu. Çenesi küçük, sivri, teni buğday. Çirkin diyemedi, güzel de. Örtüsünün uçlarını çenesinin altından yanağına doğru çekiştirdi, ucunu sokup sıkıladı. Emir Bey'e seslendi. Hoş gelmişsiniz ağa. Nevni Ali döndü sonra. Hoş gelmişsiniz hanım. Evinize sefalar getirmişsiniz. Olmaz yerde görseydik bile bilirdik birbirimizi. Göz düşmanını bilir demişler. Emir Bey kadının kolunu tuttu. Bu Gülhayat Hanım. Batu'nun, Mahmut'un, Hüsra'nın anası. Tahmin etmiştim efendim. Hoş bulduk. O kadar. Nevni Ali Hanım kollarını salladı öne arkaya. Tedirgin. Bunlar bizim gibi ellerini birbirine bağlayıp göğsünün hizasında saatlerce tutmaya ve kımıldanmamaya alışmamış. Arada konuşulmamış kinimiz var. Benim korkum var üstelik. İstemez beni. Görünmek olmaz gözüne. Kuş olup uçacaksın, gölge olup kaçacaksın Gülhayat. Toprak olup örteceksin gözünü. Apaçık ortada. Korkunun ecele faydası yok. Hangi ana çocuklarına sonuna kadar sahip olmuş. Yine de şanslı say kendini. Önce kırıp dök, sonra 3'ten 9'a boş dönersin. Diyen kocanın yüzüne gül, evini bırak. Sokağa çıkar çıkmaz, sokağa böyle çıkmanın çok başka bir şey olduğunu anla. Bozgun Osmanlı, her yanın İngiliz, Fransız. Bileğine güvenen, eline bir silah alıp yollara bellere dizilmiş. Değil insanı, yer değiştiren gün ışığını bile vurmak için kinlenmişler. Gidemezsin elbet, kalırsın orta yerde. Koltuğunda bohçan, yüzüne güldüğün adamın önünde gözünün yaşını sel edersin. Ayaklarının altını öpeyim, bir kötülük etmedim. Adına kir bulamadım, alma nikahına. Yine de istersen bir atalık edersin. Çocuklarımdan ayırmazsın, bırak, kul olayım kapına. Ne istersen yaparım. Boğazımdan başka şey verme, yoluna durmam, gözüne bakmam, soru sormam, içimden bile kınamam ağam. İşkence bu. Bu beklemek, iki dudak arası, bütün bir kader. Ne biçim bir hukuk bu, ey Muhammed? Ört başını, gözüme de hiç görünmemeye bak. Sağ ol, sağ ol ağam. Çekil git şimdi. Sevinç mi çağlatıyor ağdını, haksızlık mı? Ağlarsın, hakkını almayı bilseydin daha mı az ağlardın? Can tende ne kadar süre için gerektir ki? Kaç sokak geçti, kaç dönemeç döndü, kaç kapının üstündeki demir süslemeler aynı anda ağardı. Yüksek pencerelerin sokağa uzanan cumbaları diplerindeki karanlığa söz geçiremez oldu. Farkında değil. Başını kaldırıp gökyüzüne bakıyor ara sıra. Kaypak, koyu mavilik açılıyor. Bir yerden düşüyor gibi. Yürüdüğü sokak birden bitiyor. Bir yangın yerine açılıyor. Başka yerden gidemezmiş gibi yürüyor kalıntının ortasına doğru. Tam karşıda güneşin kızılı. Dümdüz bir çizgi bulutların alt sınırı. Işık bulutları yukarı itiyor sanki. Üstleri mor. Işığın vurduğu yerlerde ise kırmızı, sarı. Duruyor. Tanrı ne güzel yaratmışsın dünyayı. Neler eklemişsin. İnsanın aklı almaz. Bulutlardan birini ata benzetiyor. Sıçrıyor üstüne. Koşturuyor. Soluğu kesiliyor. Altındaki atın soluğu ise güçleniyor. Neden sonra atın artık dayanamayacağına, çatlayacağına inandığında gemlerine asılıyor. Duruyorlar. Gözlerini açıyor. Bulutlar bembeyaz. Başını eğiyor. Ayakları taşa, moloza gömülü. Çevresini saran ışık gerçek değil hala. Frenk incirinin kabuğu gibi alaca yeşil, alaca sarı, alaca mor. Dünyayı güzel yapmayı becermişsin ama insanı becerememişsin Tanrı. İçlerine yalnızca güneşi koysaydın yeterdi. Işıksızlığı niye kattın? Ne yana gitmesi gerekiyor? Sokaklar boş daha. Çocuklar fırlamamış. Sümbülüm uyanmamıştır. Erkekler içliklerini açmaya gidiyor. Hizmetçiler, çamaşırcılar yollara dökülmeye başlamış. Bir başka sokağa saptı. Karşıdan 4 kişilik bir erkek topluluğunun geldiğini görünce çarşafının çene altında birleştirdiği uçlarını daha sıkı tuttu. Yüzünü duvara döndü, bekledi. Geçtiler. Döndü, yanağını duvara dayadı. Bir serinlik duydu. Yanağıyla yüreği arasında bir ferahlık çizgisi oluştu. Gövdesini duvarın taşıması ve taşın serinliği hoşuna gidiyor. Küçülmeyi özledi. Hep bu duvarın içinde kalabilecek küçücük bir böcek olabilse. Kaçmama alıştılar. Nevlihal Hanım aratmadı. Ne akşam ne gece. Yanılmamış gül hayat. Kini gerçekmiş. Şimdi ardımdan da aramazlar. Nasılsa dönüp gelir derler. Gelmeyeceğim. Hüsra ağlayacak. Öldü desinler. Kalanlara selam olsun. Başını dayadığı duvardan adeta kopardı. Hasta mısın bacı? Bir erkek eğilmiş yüzüne bakıyor. Çok yakın. Hasta mıyım? Hayır hasta değilim, sağlamım. Tanır diye korktu. Kaçar gibi yürüyor. Ayakkabısı taşların üstünde kayıyor. Ara sıra yüksek duvarların çıkıntılı taşlarına tutunuyor. Eli bir kapıya gelince hemen çekiyor. Ne kadar çok söz bıraktım ardımda. Kimse nedenini anlamayacak. Bir Nevnihal Hanım, o da anlatmaz. Söylememenin yürek ağırlığını ben çekmeyeceğim. O çekecek. Çeksin, o da acı çeksin. Yüreğindeki bu kin ne zaman doldu? Yücede kim varsa haset toplar üstüne. Duman en çok yüksek dağların başında birikir. Kader, sen varsın. Olmasa kendini denizin kıyısına zor atmış bir dağlı karının oğluna Mahmut Ağa'nın tükenmez mülkü mü düşer? Mahmut Ağa'nın aklına gelmedi. Karısının tek yakınına ölüm var, ayrılık var diye 3 evlek toprak, 5-10 ağaç bırakmak. Nasıl bir güvende Emir Bey'e duyduğu, nasıl bir bağlılıktı ki gül hayatı onunla evlendirince hiçbir derdi kalmayacağını düşündü. O günlerin Emir Bey'i, 2 ayrı adam o. Biri kışları İstanbul ünlü yahut redinkotlu, reye pantolonlu, altın köstek, elmas kol düğmeli, tozluklu, getirli, sert yakalıklı, bu eve yakışmayan avukat. Öbürü, doğru donlu atın üstünde, sanki sırtına başka şey geçirmemiş gibi Çerkes cepkenli, külot pantollu, gümüş kırbaçlı bir ağa. Gül hayat bazen bu, kızıl saçlı gök yeşil gözlü ağaya dokunmak isterdi. Yanına varıp atının başını okşamak, yanağını onun üzengiye sokulu bacağına dayayıp sürtünmek. Ama o kadar. Muttalip'i hatırlardı hemen. Onun gözlerinde ışık halka halka derinleşirdi. Kuyuya benzerdi. İçine bir taş atmışsın gibi kara kara ama her kara yuvarlağa bir başka ışıkla ayrılan halkalarıyla. Neredeydi? Hangi taşın altında yahut dağın ardında? Aralarına kimse girmese bile yakışık almazdı gönlünden geçen şeyi yapması. Zaten uçuverirdi. Rüzgara katılmış bir solukluk koku gibi. Bekler bakardı. Helal Hanım elinde gümüş üstüne altın kelam çekmeli Mekke tası ağasının ardından sudeker dualar ederdi. Emir Bey karısına bakmadan bazen Batu'yu bazen Mahmut'u önüne alıp denetime çıkardı. Haftalar sürdüğü olurdu bunun. Ne zaman döneceğini söylemezdi. Sormak yakışık almazdı. O gittikten sonra Helal Hanım mutlaka bir bahane bulur, tatsızlık çıkarır, hizmetçilerden birkaçıyla birlikte Gül Hayat'a da dayak atardı. Sürdü gitti bu, yıllarca. Yaşamının akışını bozan olay yine Helal Hanım'dan geldi. Helal Hanım, Hüsra'nın doğduğu günlerde yine kızgındı. Evi kırıp geçiriyordu. Gül Hayat'ın lohusalığının 17. gününde neye kızdıysa kızdı. Gül Hayat'ın saç örgülerinden birini dibinden kesti. Gül Hayat bütün gün ağladı. Odadan çıkmaya korktu. Avluya fırlatılan saç örgüsünü gece arayıp buldu. Emir Bey döndüğünde elinde kesik beliği, ''Şurama geldi artık'' dedi. ''Bacınızdır, büyüğümdür. Saygıda kusur etmem ama şurama geldi. Çünkü zulmü çoktur, bakın yaptığına.'' Örtüsünü açıp kesik saçlarını gösterdi. Sonra da sakladığı beliği. ''Aptal, aptal.'' Niye beklemedin kocanın dönmesini? Niye bir beliğin kesildiğinde öbürünü ona göstermek için saklamak yerine o yılgınlıkla öbürünü de sen kestin? Gül Hayat, saçını kesmek için bahanedir bu. Benim bacım öyle şey yapmaz. Yitiriyor kendini Gül Hayat. Bahane ha, senin bacın delinin biridir, hastadır. Tımarhaneye kapatılması lazımdır senin bacının. Sen kapıdan çıkarsın, o kinini üstümüze kusmaya başlar. Herkesi sıra dayağından geçirir. Çünkü o... Çünkü hayır söyleyemiyor. Gel Yunus, yanıma gel. Soğut yüreğimi. Seni dövdüğüne inanmam. Başka kimleri dövüyor söyle bileyim. Satıyı döver. Ulviye'yi, Revza'yı, Hatice'yi, herkesi, hepimizi. Gecenin bir vaktinde yalnız Satı, Ulviye, Revza ve Hatice değil, Helal Hanım'ın bakıcısı Alma Hatun, Fatma Bacı, evlatlık yeter de şahitlik için uyandırılıyorlar. Hepsi, hele 8 yaşındaki yeter korkudan titriyor. Yanlışı var ağa. Helal Hanım'ın fiske vurduğunu bilmeyiz. Fatma bacı bu eve geldiği gün yüzünü silen güleç gözlü şişman kadın. Geriye kalıyor. Diğerlerinin çıkmalarını bekliyor. Gül Hayat'ın yüzüne bakmadan. Lohusalar sinirli olur, cinli olur. Bağışta kusurunu ağa. Hayal görmüştür. Sahi sanmıştır. Yalnızlık zor. Yalnızlık Tanrı'ya mahsus. Gül Hayat her şeyi yıkacak. Her şeyi, her şeyi. Demek ben yalan söylüyorum. Bir de sevgili bacına yemin verdir ağa. Bir de o konuşsun. Yeter Gül Hayat, uzatma. Bak ben unutmaya hazırım. Yat artık. Birinin dili sürçtü mü? Biri titredi mi? Evet titredi. Yürekleri titriyordu korkudan. Açlık korkusundan, sokağa atılma korkusundan. Sen bilir misin bunları ağa? Bilmezsin, unuttun. Gül Hayat, şunu aklına iyice sok. Senin sözünle, senin için ben bacımı suçlamam. Sual bile sormam ona. Sen buralara sahip olmak istiyorsun. Derdin bu. Yavaş yavaş sahiplenmek senin derdin. Öyle mi ağam? Öyleyse ben buradan giderim. Gider misin? Siz cenupluları bilirim ben. Gitmezsin. Gidersen 3'ten 9'a boşsun. Gitmezsen kal. Hesabını biliyorum zaten. Vız gelir nikahın senin. Vız gelir anlıyor musun? Kaçıyor. Paylaşılmış şehirde, tutulmuş sokaklarda kin ve düşmanlık kol gezerken. Nereye? Felek, sen ey kahbe. Öğlen sonunda dönmüştü. Zorlayacağı bir kapı bile bulamayarak memeleri ağrıyordu. Sütü fistanının göğsünü berbat etmişti. Kendi ayağınla döndükten sonra acının hesabını sormaya hakkın kalır mı? Küçücük bebeğini döşüne bastırıp süt dolu memeni onun ağzına vermeye korkarsın. Çünkü için avu doludur ve bu avuyu çocuğun içine salmaya hakkın yoktur Gül Hayat. Bu ah ile bu zar ile bu hikmeti kim ne bile bilse dahi gelmez dile. O dedi diye başını örtüyor. Üst katta inayetine sığındığı ağa ile oğulları, altta horantalar, kızı ve kendisi. Her yol bir yere varır diye düşünüyor. Yollar başka yollara varmasa bile evler yollara açılır. Kaçınılmaz. Işık geçtiği dar sokakların ince kuytularına kadar vuruyor artık. Duvar duvar, taş taş aydınlatıyor. Kıyamet kopacak canlar uyanır. Ergeni yıkmak olmaz, ergeni yıkmak Tanrı kelamını yıkmaktır. Üstteki filiz yeşilliği yaprağa düşen ışık portakal rengi. Daha alttaki yaprakların üstünde nar kabuğu gibi hareli yalımlar çakıyor. Işığın rengi gözle ayırt edilerek değişiyor. Yapraklar rüzgar çıkmış gibi titreşiyor. Güneşe uzanma telaşı içindeler. Işığa tırmanıp çekip yutacaklar sanki. Ne kadar istekliler. Işık giderek artıyor. Altınsı oluyor üstteki yaprak, hemen ardından da gümüşsü. Zaman duruyor üstünde. Gümüş ışıltılarla parlıyor. Duvara değip aşağı kıvrılmış küçük bir dal hiç ışık almıyor. Kara yeşil ve cılız. Pencereyi açmadan önce Emir Bey'in gözlerini kapattım. Gülhayat Hanım soluğun bittiğini hemen anladı. Oturduğu yerden uzandı, elini tam onun yüzüne değeceği sırada çekti ve bana baktı. O böyle şeyleri bilir diye düşündüm. O yanılmaz. Duralaması ve sesle değil bakışla bana seslenmesi, bunun benim hakkım olduğunu düşünmesi tam ona özgü bir şey. Siz yapın demeli miydim? Her an beklenen ama yine de bir zaman parçasının içine sığdırılamayan bu durumdu bu. Gözleri tam açık değildi. Parmaklarımı dokundurur dokundurmaz düşüverdiler. Ilıktı alnı. Yüzümü yüzüne yaklaştırdım. Bir tüyün titreşimini duyardım. Öyle dikkatli. Yokluktu, yokluğumu duydum. Yanağımı dudaklarına değdirdim. Öptü ve gitti diye düşündüm. Anadolu'ya kaçtığı gece bağrına basmıştı beni. Yağmur yağıyordu. 2 yıldan çok geçmişti. Ankara'da olağan bir şeymiş gibi geçiştirildi kavuşmamız. Belki şimdi ayrılık o kadar sürmez. Yürüyor, pencereye dayanıyor. Nicedir içinde tuttuğu, kirli soluktan kurtulduğu sanrısı. Ağacın ışığa açlığını o zaman görüyor. Bugün sabahla, diyor içinden bir ses. Ağaç ıhlamur ağacı. Birkaç gün sonra çiçeğe duracak ve Emir Bey habersiz kalacak. Karanlıkta kalan dal o. Biliyor şu anda. Biliyor, gözlerini kapattı çünkü. Ama anlamamakta direniyor. Yarın gazetelerde ölüm ilanını okuyacak ve inanacağım. Güzel ağaç. Doğanın gizemli ağaçlarından birisin sen. İri yayvan yaprakların altında gizlenen, küçücük dal uçlarında söğüt yapraklarına benzeyen ama daha küçük, daha ince ve saydam yaprakçıklarla minik gösterişsiz çiçeklerin koyun koyuna. Ağacın ona bıraktığı bir anı yoktur şu ana kadar. Kiracı dikmiş, bugünden sonra Emir Bey'i çağrıştıracak. Dönüp sırtını cama dayıyor, yüzü açık. Gülhayat Hanım derine kaçmış gözleri, başına üst üste sardığı yazmaları, sırtına üst üste geçirdiği hırkalarıyla dimdik duruyor. Neler geçiriyor aklından? Ben neler geçiriyorum? Şimdi kocamın ölüsünün yattığı yatak bir zamanlar yeniydi, benim gelin yatağımdı. Evliliğinin hesabını hiçbir zaman çıkarmayacak. Mutsuz etmemeye çalıştı. Büyük dertler yüklemedi, saydı hep. Yeşil Hanım, Yahya Efendi. Onun hakkında ne düşündüğünüzü hiçbir zaman açıkça söylemediniz. Sevmiş miydiniz? Biricik kızınız yalnız kalmadı sizden sonra. Korktuğunuz başınıza, hayır benim başıma gelmedi. Mutlu oldum. Şimdi yalnız, gövdesinin yarısını aldılar. Güneş görmeyen dal oldu. Pencerenin yanındaki sandığın üstüne oturdu. Bir şeyler yapılması gerek ama ne?